Ayrım 8.
Aralarından ağır ağır geçtik. Beni saran alaydaki kalabalık muazzamdı. Lakin intizamı hiç bozulmuyordu. Sadrazam, vezirler, kadılar, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, ulema, defterdarlar, reisül küttab, çavuşbaşı, kapıçılar ketüdası, subaşı, divan-ı hümayun çavuşları, arkalarında müteferrikalar ve çeşnigirler, altı bölük ağları, şikar ağları, kapıcı başılar, rekap ağları. Sonunda Bab-ı Hümayun'dan çıktık düş dünyaya. Ocak ayının keskin ayazı mıydı beni bir an derinden ürperten bilmem. Değil elbet. Üzerindeki samur kürkle kaplı, kalın kadife kaftanı delip geçen soğuktan çok, önümde açılan yeni mecra idi gizlemeye çabaladığım titreşimin menbaı. Sağımda heybetli Ayasofya, solumda sevgili babamın yaptırdığını bildiğim adıyla anılan Ulu Çeşme, karşımda büyük ceddim Sultanahmet'in yaptırdığı muhteşem cami. Ayasofya'nın önünden ilerledikçe divan yolu taş döşeli. Hepsi benim için yeni, yepyeni manzaralar, nazarımı celbeden bin bir türlü şekil. Seneler senesi kafeste adını sandığı duyup da aslında görmediğim binalar, her biri ayrı bir şaheser. Ayasofya'ya doğru başımı kaldırıp baktığımda heybeti karşısında hayrete düştüm. Çok eski olduğunu biliyordum. O muazzam kubbeyi gördüm ve minareleri, ceddimin ilave ettirdiği minareler. Hepsini bir anda içime sindirmeye gayret ediyordum. Alayın ağır, lakin intizamlı yürüyüşü içinde, bu dalgalanan insan bahçesi içinde, bütün nazarları üzerimde hissederek, başım dik, bedenim dik. Sonra bir lahza soluma dönüp çeşmeye çevirdim nazarımı. Pederimin meşhur çeşmesi. Bir mücevher misali saray kapısının önünde kurulmuş, etrafındaki başka hiçbir binayla kıyas edilmeyi kabul etmez görünüşüyle, yeşilli mavili çinileriyle, kabartma çiçekleriyle emsalsiz. Tıpkı bana anlattıkları gibi, ilk kez görmekle ne müthiş bir heyecana boğuldum. O parlak günlerin sultanlığının hevesle inşa ettirdiği, kitabesine kendi el yazısını layık bulduğu, oradan su içenin kendisine dua etmesini temenni ettiği çeşme. Sanki bir devrin alameti farikası. Babamın seneler önce önünden gururla geçtiği bu çeşme, şimdi sanki hüznün karanlığına bürünmüş gibi geldi o anda. Bu kutlu günde içimin burkulmasına mani olamadım. Yollar, saraylar, camiler, medreseler, türbeler, muazzam binalar, mütevazı binalar, köhne binalar, koca kubbeler, yüksek minareler, demir parmaklıklar, demir kapılar, renkli camlar, altın alemler. Abidevi cepheler, iddialı cepheler, sade cepheler, müzeyyen cepheler, yıpranmış cepheler. Ana yola açılan dar sokaklar, geniş saçaklar, eli böğründelere dayalı cumbalar. Birbirine yaslanmış evlerde kafesler, aşınmış basamaklar. Taşın soğuğu, ahşabın sıcağı. Asırlar öncesinden buralara uzanan bir kadim devletin, bir kadim şehre kazınmış muzaffer izleri. Zaman denen gücün o benzersiz ihtişamına bulanmış. Ve hep gözüme ilişiveren kuş evleri. Binaların o sevimli teferruatı, küçük kuşları büyüklerden koruyan sığınaklar. Nedense hep kendime yakın bulduğum, adeta bünyeme benzettiğim yahut da senelerce içinde yaşadığım o küçük odaya. Etrafımda yaya rikabı hümayun solakları, süpürge benzeri muhteşem soyguçları dalga dalga, bakışları sert, bedenleri sağlam, amansız muhafızlar bunlar. Sayılarını öğrenmeye yeltenmediğim. Ve o ayazda yolun kenarında durmuş, yeni padişahı, bunca sene kafeste kalmış Abdülhamid'i, sabık Sultan Mustafa'nın biraderini görmek için bekleşenler, maşallah, maşallah, padişahım çok yaşa, aleyke avnullah, devletinle bin yaşa, mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diyerek baykırarak, şevkle alkış tutanlar, en iyi esvabını giyerek, bu nadir alayı seyre gelmiş adamlar, aralarında bana ulaştırmak üzere yazdırdıkları arzu halleri itiş kakış kalabalığın içinden sıyrılarak Ketudan'ın eline vermeye çalışanlar. Daha kenarlarda, uzaklarda Tek tük kadınlar, peçelerinin ardından merakla bir bakış fırlatmaya çabalayan. Sokak aralarında bu soğukta baldırı çıplak gezenler, uzaklarda sokak satıcıları, başıboş sokak köpekleri, kirlenmiş kar öbekleri, su birikintileri, çamur. Sıttıkların şehri Konstantiniye. Hülyaların şehri Konstantiniye. Konstantiniye'nin sahibiydim ben ve bütün Osmanlı mülkünün ihtişamı ve dertleriyle. Şehirlerin hası Konstantiniye. Asitane adını hak eden şehir mi desem? Alem merkezi tabir edilen bu tabire değen. Adet üzere ceddim Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ile Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ettim. Dualar okudum, güç kuvvet diledim Yaradan'dan. Belime kuşandırılmış olan o mübarek kılıcın ağırlığını son kadresine kadar hissederek, büyük ceddimin devirlerinde 2 asır önce ilave edilen altın kabzası ile kınındaki yakutlar, firuzeler, balçağındaki ejderha başları, uzun asırların ötesinden gelen bu kılıcın yalınlığını değiştirmişti gerçi, ama değerini değil. Sorgucumdan kılıcıma, atımın kuşumundan muhafızlarımın kıyafetine kadar gökteki solgun kış güneşinden çok daha parlak görünüyor olmalıydım. Bu vaziyet karşılaştığım kimi yoksul manzaralar karşısında az biraz vicdan azabı vermedi diyemem. Ancak devleti Ali Osman'ın aynasıydım ben artık. Benim parıltım devletimin parıltısı idi. Kılıç alayımın dönüşünü deniz yoluyla yapmaya karar vermiştim. Eyüp'te Bostan iskelesinden 3 fenerli saltanat kayığına bindim. Yine mahiyetimde silahtar, çuhadar, rikaptar ağlar bulunuyordu. Kayığın dümenine ise bostancıbaşı tutuyordu. Darüsade ağası, kapı ağası arkamdaki kayıklara binmişlerdi. Sadrazam ve vezirler ile kaz askerler ve yeniçeri ağası ise beni sarayın iskelesinde karşıladılar. Benden önce oraya varıp beklemişlerdi. Sağ koltuğuma sadrazam, sol koltuğuma ise kendi kayığından benim bulunduğum kayığa geçivermiş olan Darüsade ağası girip çıkardılar. Tekrar sarayda, evimdeydim. Artık kılıç kuşanmış bir hükümdar olarak, Osmanlı'nın 27. padişahı olarak. Dönüşümde Harem-i Humayun'a girdiğimde, adet üzere geçeceğim yollara nadide şalların döşenmiş olduğunu gördüm. Üzerinden yürüdüm, hünkâr sofasına girdim. Ardından şalları toplayıp ayağımı basmamla kıymetlenen bu kumaşları keserek parçalara bölecekler. Harem ağaları ile baltacılara dağıtacaklardı. Bu yüzden dikkatlice yürümüş idim. Öte yandan ne yazık ki tahta çıkar iken ilk kez ben cülusbaşı vermedim, veremedim askerime. Zira biraderimin zamanında başlayan Rus seferi devam ediyordu, kayıplarla ve hazinede para yoktu. Böyle anılmayı istemez idim. Askerinden başı esirgeyen hükümdar olarak ancak başkaca çare yok idi ve devir şöhret devri değil idi. Ama bir azim gayrete giriştim halkımı esen kılmak için hevesle. Gayretullah sözü hep duymaktan en hoşnut kaldığım söz oldu. Tahtı devraldığımda tellalların Konstantiniye meydanlarında, sokaklarında çınlayan memleket ve millet Sultan Abdülhamit Han'ındır nidalarını hak etmeye çabaladığım durdum. Sümbül Ağa, Harem-i Humayun'da hizmet eden pek çok ağadan biri. Ama aralarından ayırdığım biri o. Nevi şahsına münhasır denen cinsten. Birbirine benzer hazin hikayelerin kahramanlarından biri değil o sadece. Zekasının diğer hadımlarınkini fersah fersah aşması, buna mukabil övünmekten, laf taşımaktan, gevezelikten hoşlanmaması, ancak her söylediğime de layıkıyla mukabele edebilecek kabiliyette olması, onu farklı bir mertebeye taşımıştır gözümde ve elbette haremin idaresinde. Aşkı dilin arzusunu yerine getirmekte, efşana olan merakını kendi tatbik ettiği bir sanata tahvil etmekte bu adamı kullandığım pekala olmuştur. Yegane kalp ağrımın, aşkı dilimin böylesi bir meşgaleyle üstelik kendine imtiyazlı bir mevki edinmesi onun sayesinde husule gelmiştir esasında. Sübül Ağa'ya her daim itimadım vardır, evet. Ancak nedendir bilmem, Gözlerinin içine baktığımda hep bir muammayla karşı karşıya imişçesine bir his ilham eder de o parlak bakışlı, fırlak ve sanki hep sulu, kapkara gözleri sırrını ifşa etmez bana. Zaten o esnada hep bir takım işler buyurduğundan, hep aklımda türlü vazife, türlü endişe yek diğerini kovaladığından durup da etraflıca sohbet edemem onunla. Osmanlı Hakanı'nın sarayında, Osmanlı Hakanı'nın hareminde hizmet eden bir harem ağasıdır o işte. Bütün hadımlar bir tek telakki edilirse pek çoğundan biri işte. Ak hadımlar gibi, bu beyaz tenli hadımlar gibi kadınların gözünden kaçırılıp sadece padişaha hizmet etmekte vazifeli olanlardan değil, kara tenleri yüzünden kadınların yüz yüze gelmesinde sakınca görmeyenlerden. Peki benim gibi mi? Değil. Bu mümkün değil ki. Neyse, kendime avdet etmemeliyim bir lahzada. Ben herkesten farklıyım elbet. Sahi neler düşünür bu Sümbül Ağa? Neler zuhur eder o dar, çökmüş omuzlardan yükselen ince uzun boynun üzerindeki küçük kafasında? Hani ihtiyardır ya kendisi, belki de göründüğünden de ihtiyar, atikliğiyle yaşını örterse de. Benim bu tezatlarla dolu, bunalımlarla sıkışmış zihnimdeki karmaşa onunkinde mevcut mudur acep? O kalenderce Halim Selim görünüşünün gerisinde o kişinin sırf kendisine ait mahrem iç mekanını dıştan ayıran kadife perdenin arkasında bir yanardağ mı saklıdır çoğumuzda olduğu üzere, yoksa vaziyetini kabullenip sahiden bir sulhe mi varmıştır derinliğinde bu sümbül? Ona yakıştırılan bu çiçeğin adını benimserken ruhunu da benimsemiş midir? Hoş kokulu, hoş renkli, hoş endamlı bu çiçek misali ruhları sağıtmak arzusunda mıdır? Gözde adımlara verilmesi eskiden beri adetten olan bu ismin yükünü sırtlanır mı? Seçme hakkı var mıdır ki? Ola ki yoldaşlarından bazısı bu sırada can verdiğinden haline şükredip kendisine biçilen bu kaderi sorgusuz sualsiz kabullenmiştir. Hayatını bedenindeki eksiklik sayesinde mekanların bu en mutenasında Cihan Padişahı'nın sarayında devam ettirebilmenin menfaatini düstur edinmiştir kendisine diğerleri gibi. Pek küçükken hadım edildiğinden erkekleşememiş sesiyle, hatta pek yumuşak olduğundan hep bir şarkı mırıldanır intibağı veren sesiyle ve bu sesin verdiği tabii nezaketle konuşursa da itaati temin etmek mevzuunda daima muvaffak olmuştur, itiraz kabul etmez bir usulde konuşmayı mükemmelen becerir. Bu yüzdendir ki harem kadınları tuhaf bir şekilde çekinirler ondan, kimselerle yüz göz olmaz da. Harem ağaları içinde galiba en çirkini odur. Gerçi hepsi bilhassa letafetten uzak oldukları için makbuldürler bu vazifede ama o siyahlığın ardındaki muhtemel kimi güzelliği keşfetmek gayretine girmez ki zaten kimseler. Böyle gelmiş, böyle gider. Sümbül Ağa, o pek kara derisinin sanki örtmekte zorlandığı çıkık kemikli yanakları, birbirinden iyice ayrık, ufak gözleri, geniş yüzünde yanlışlıkla açılmış birer delikmiş gibi duran yaygın burun delikleri bir yana, mübalağalı bir şekilde öne sarkmış üst dudağının örtemediği, neredeyse çenesine değecek kalınlıktaki alt dudağının verdiği daimi o küskünlük ifadesiyle şaşırtır muhatabını. Ve bu hususiyetini söz geçirmekte bir silah gibi kullanmaktan çekinmez. Kızlar onu gücendirmekten kaçınır, benim has adamım olduğunu da bildiğinden. Kırlaşmış saçlarını pek sık tıraş eder de bereket, sarığının altından artık kırlaştığını tahmin ettiğim saçları değil, kat kat olmuş ensesi görünür arada bir uzun boynunu efendisinin önünde eğdiğinde. O bodur boyuna nazaran uzunca bacaklarıyla tombul gövdesinden umulmaz bir süratle haremin karanlıklarında sessizce oradan oraya seyirtirken gözünden hiçbir şey kaçmazsa da Sümbül Ağa sadece münasip bulduklarını açık eder, bazı malumatı ise kendine saklar, bir müsait zamanda benimle istişare etmek üzere. Bilirim. Akla hürmeti vardır. Ondandır ki ta başından beri aşkı dile hususi bir alaka göstermiştir benim dahlim olmadan da. Böylece zamanla ikisinin arasında meydana gelen dostluk içimi ısıtır, bir emniyet, bir teselli verir bana. İzahı zor. Ölüm senesiydi Şimşirlik'te o sene. Hafızama en derince nakş olmuş yaşanmışlıklardan biri. Sonsuz ayrılıkların zamanı. Topkapı Sarayı'ndaki meşhur Şimşirlik Kasrı'nın bu elem duvarlarının çeşitli odalarından uğurlanıp haremin meyit kapısından çıkan cenazelerin sayısı unutulmuştu neredeyse o sene. Hesaplıyorum ki Şimşirlik Kasrı'na kapatılalı 2 sene geçmişti. Aklım eriyordu pek çok olan bitene. Bir de yaşanan zorluklar beni erken olgunlaştırmış olmalıydı. Önce Emetullah Banu Sultan terk-i diyar etmiş idi. Anlaşılmaz bir hastalıktan ola ki kahır dedikleri. Padişah babamın Sultanahmet Han'ın yanından asla ayırmadığı, hep baş kadın efendisi olarak kalan Emetullah Banu Sultan 47 yaşındaydı. Doğrusu ben de severdim onu. Haremin diğer kadınlarından farklı biriydi o. Kıskançlık nedir bilmeyen, tek arzusu pederimi mesut görmek, tek tesellisi pederimin bir tebessümü olan, etrafına iyilik etmek için çırpınan bir kadın. Neyse ki kızı Fatma Sultan'ın kendisinden pek kısa bir müddet sonraki acılı gidişini duymamış oldu böylece. Ahmet Han'ın en sevgili kızı, benim büyük hemşirem, çektiği acılara tahammül edememişti artık. O mahut ihtilal, patrona Halil denen baldırı çıplığın idaresinde birden patlayan ihtilal, kocası Sadrazam İbrahim Paşa'nın kellesini aldıktan sonra ancak 2 sene dayanabilmiş, kahrından ölmüştü genç yaşında, henüz 28 yaşındayken. Bir de Ümmü Gülsüm Sultan, pederimin bir diğer sevdiği, gözettiği kızı. Onun da vefatını haber aldık tam o günlerde. Garip bir lanet dolaşıyordu sanki saltanat yoksunlarının üzerinde. Benim içinse en mühim yahut yegane acı kayıp valideciğim idi. Rabia Şermi kadın. Babamın pek düşkün olduğu kadın efendilerinden güzeller güzeli, alımlı mı alımlı Şermi Sultan. Bana göre en şefkatli, en sevimli kadın. Muhabbetini cömertçe akıtıp yüreğimi ısıtan, sımsıkı sarılıp kabuslarımı yatıştıran, ben huysuzlandıkça sakince avutan. Bu günleri görüp de valide sultan olarak sefa süremediğine yanar dururum daima. Ben birisine derinden bağlanıp da sonra kaybetmekten hep marazi derecede korktum ondan sonra. Bu his hiç bırakmadı yakamı. Biraderim Mustafa ile ben arka arkaya öksüz kaldık. Analarımızın arkasından bir hafta arayla dua ettik, gözyaşı döktük. Ben 7 yaşındaydım, o ise 15. O zaman onun karındaşı Süleyman Şehzade de hayattaydı. Mustafa'nın anası Mihrişah Sultan da pederimin en alımlı, en kıymetli kadınlarından imiş. Anamın ondan pek hoşlanmadığını da hayal meyal hatırlarım. Sonradan Mustafa'nın baş kadınının validesiyle adaş olması dikkatimi çekmiştir hep. Aynı sene 2 mühim kayıp haberi daha gelmiş idi. Pederimin Fransa elçisi 28 Çelebi Mehmet Efendi Kıbrıs'ta sürgünde ölmüştü. Ahmet Han onun arkasından ah ederken daha büyük bir vurgun geldi kendisine kısa bir müddet sonra. Nakkaş Levni'nin o şaşalı devrin şaşalı nakkaşının terk-i diyar ettiğini öğrendiğinde pederimin neden bu kadar perişan olduğunu bir türlü anlamadım. Nasıl bir kedere gark olduğunu görünce şaştım kaldım. Şimdi düşünüyorum da resimlere olan derin alakamı, sanat zevkimi pederimden tevarüz etmiş olmalıyım. Bu bedbin zamanla ilgili hatırladığım tek hoş hatıra da o zaman pederimin bin bir ricayla padişaha haber gönderip odasına aldırdığı bir kebir kitabıydı. Ve bunu bana da göstermiş olmasıydı. Levni'nin resimlediği bir eseriydi bu. Surname-i Vehbi. Babam Ahmet Han günlerce bu kitabın sayfalarını karıştırmış ve Levni'nin fırçasında canlanan eski günlerin hatıralarıyla, güzellikleriyle avunmaya çalışmıştı. Bu meşhum seneyi hep unutmak istedim. Ama benim de hayatımı değiştirdiğinden unutmam mümkün olmadı. Anasızdım artık. Haşmetli hünkârım, benim uzak sevgilim. O çok narin akasya yaprağının hafifin hafifi bir esintide hemen sallanıverişi gibi ben de başkalarına belki hiç tesirde bulunmayacak esintilerde bile sarsılıyorum. Küçük penceremin karşısındaki akasya ağacının özel bir yeri var yüreğimde bu yüzden. Diğer bütün ağaçların yapraklarının kıpırdamaksızın durduğu zamanlarda bile yaprakları titreyen akasya. Tıpkı pırpır eden bir yürek gibi. Belliğimi böyle akıntılara koyverdiğim zamanlarda o akasya ağacının ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Ancak her baharda o ince kokulu, ince renkli, ince saplı, dokunduğunda dağılıveren çiçeklerini verdiğinde yüzüne bakılan. Her rüzgarın önünde döktüğü çiçekleri süpürürken belki de bir yol sitem edilen. O çiçeklerin çabucak geçivermesiyle de tekrar unutulan, belki ara sıra gölgesine sığınıldığında bir anlık minnet duygusuyla hatırlanan ve istese de bir yere kıpırdayamayan. Benim köküm toprağa saplı değil ama o akasya ağacı kadar bağlı elim kolum. Dışarıdaki alemi ancak hayal edebilirim. Ve aynen o akasya dalları misali bana fazlaca yaklaşmaya kalkanı dikenlerimle ürkütürüm. Böyle zamanlarda kederim beni tüketmesini arzu ediyorum. Kederin içerisinde yitip gitmeyi temenni ediyorum. Ellerini dizlerine koyarak gözlerini ressama dikmişti padişah. Altın bayram tahtında otururken bunun adına poz vermek derler imiş. Yine kendimi handise görünmez yapıp soluk alıp verişimle bile onu rahatsız etmeden yanında, yakınındaydım. Tam da onun arzu ettiği üzere, ta başlangıçta beni o korkunç şartlarla yanına alırken tahayyül ettiği üzere. Kapaniçesi, devrik yakalı, kürklü kaftanı yeşil bubez, hünkârın en sevdiği renkte değil, kırmızı değil. Ama kürk astarı her zamanki gibi siyah. Padişahların ressama poz vermesi adetten, alışılmıştan değildir aslında. Böylesi kefere adetleri de yeni yeni yerleşiyor saraya. Ne günlere geldik. Bu resimleri gören sultanın uzun ve çökkün yüzünde bir cazip taraf keşfetmek ister, ister istemesine de bu kolay değildir, manayı aramıyorlarsa eğer. Peki öyleyse neden karşı duramıyor kendi suretinin gelmiş belirtiler üzerinde canlanmış şekilde görmeye? Kendi çirkinliğini çoğaltarak kendinden sonraya uzak istikbale bırakmak. Ne garip bir arzudur bu. Bu çirkinliğe aşık olan, sahiden aşık olan bir kişi oldu. Aşkı değil, aşkı dilim. Efendimiz onun bir kez, yalnızca bir kez dile getirdiği isteği ciddiye almıştı her nasılsa. Kendisi de hoşlanmasa da bu fikirden elbette aldırmazdı ya.